Merhabalar basketbol severler. Dip çizginin 79. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konseptimiz biraz farklı. İki hafta önce yaklaşık olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılan işte dip çizginin bir fantezi basketbol ligi olacak. Bunun üzerinden takipçilerimiz de en azından NBA üzerinde daha güncel kalabilmek, bir yarışma konsepti oluşturmak için sizlerle bir araya geldik bugün. Yanımda ben kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Efecan Yavaşken.
Ben Togan Karataş.
Ben Burak.
Ve misafirimiz Burak var. Bugün Burak da iyi bir fantezi basketbol oyuncusu. Aramızda yaptığımız sohbetleri bugün podcast'imize taşıyalım istedik. Ve
hazır ligde başlamamışken.
Ligin biraz başlamasına daha var. Ve şimdi fantezi basketbol oynayanlar bilecektir ama biz daha temel bir basketbol, fantezi basketbol programı yapacağız. Şöyle başlayayım. Bir kere iki yerden oynanıyor. Dünya üzerinde en popüler iki yeri var. Bir ESPN üzerinden bir de Yahoo üzerinden. Tabii biz Yahoo'cuyuz.
Daha güzel.
Yahoo yani. ESPN'de Donovan Mitchell 45 olunca renkli.
Yani çok fark ediyor. Sıralamalar fark ediyor. İşte oyunun oynanış şekli fark ediyor. O yüzden Yahoo üzerinden konuşacağız. Biraz o zaman şöyle başlayalım. Nasıl oynanırı bir konuşalım. Hem bu sene bizimle oynayacak takipçilerimiz. Hem de gerçekten oynamak isteyen diğer dinleyicilerimiz için de bir şey olur. Kılavuz olur bizim yapacağımız program. Nasıl oynanır? Hesap açarsınız Yahoo'dan. Bir Yahoo mail alırsınız kendinize. Ve Yahoo'nun fantasy basketboluna girip buradan kaydolup oradan da özelliklere, paralı liglere. Bu arada biz paralı oynayan kesimde değiliz ya da oynayanlarımız kişisel olarak paralı oynuyorlar. Biz özellikler kurup özelliklerde devam ediyoruz.
Oyunu oynamak bedava. Hani
bedava
şey değil, oyun bedava oynuyor. Ya da kamuya açık public ligler var. Onlarda da oynayabilirsiniz. Evet. Random birileriyle.
Ya ilk şeyler bunlar. Söyleyebileceğim. Sizin var mı unuttuğunuz benim söyleyebileceğim? Söyleyebileceğiniz
ya birçok bu arada oynama çeşidi var. Aynen. Biz sadece bugün bir tanesine değineceğiz. Hani
en popülerine, evet, en güncelerine. Şimdi oyunda takımınızı kurarken yani draft yaparken ve bir müsabaka, bir maç oynarken yani öyle söyleyelim. 9 tane istatistikten değerlendiriyorsunuz. Bunları tek tek saymak gerekirse sayı istatistiğiniz, rebound, assist, top kaybı,
blok,
faul yüzdeniz, şut yüzdeniz
ve top çalma.
Top çalma ve toplam üçlük adediniz üzerinden 9 tane istatistik 5'ini kazanmanız o hafta bir galibiyet anlamına geliyor.
Yani liginizde kaç takım varsa 12 olabilir, 8 olabilir, 14 olabilir. Çok az olması tavsiye edilmez. Hani biraz daha
ortalaması
fazla.
Ortalaması 12'dir diyebiliriz.
Ortalama 12'lik fena olmuyor 12 takımda. Her hafta biriyle oynuyorsunuz. Bu 9 kategoride bir hafta boyunca oyuncularınız oynuyor. Biriken puanlarınız, diyelim takımınız o sene o hafta 1000 sayı attı, 500 asist yaptı diyelim. Rakibinizi de karşılaştırıyor. Hangi istatistiği alıyorsanız yeniyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Durum bu. Yani oyun sadece sayı, rebound, asist oyunu değil.
Bu kısımları hızlı geçip biraz daha eğlenceli kısımlara geleceğim ama şunu söyleyelim. Draft tarihleri işte belli. O zamanlar girip yapabiliyorsunuz. Bizimki de belli. Biz de dip çizgi olarak 15 Ekim'de gireceğiz drafta.
Yani onu belki değiştirebiliriz.
Şöyle, oyuncuları nasıl draft edersiniz? Oyuncular renklerine yani sıralamalarına bugüne kadarki fantezi basketbol istatistikleri aslında renklerini belirliyor diyebiliriz herhalde.
Average seçimlerine.
Aynen. Biraz. Hem öyle hem de gelecek beklentili fantezi basketbol puanları önemli. Yani birinci sırada mesela şu an görünenlerde ya Anthony Davis ya James Harden gözüküyor. Renk olarak birinci sırada.
Harden'la hangi şimdilik?
Harden bir tık daha önde. Ama mesela X renkte durum farklı olabiliyor. X renk diye bir şey var.
Bir de eksperlerin yani şey var. Bir Yahoo'nun kendi yaptığı sıralama var. Eksperlerin beklenti sıralaması var. Bu sıralamaya göre draft ediyorsunuz. Hani şeyi de söyleyeyim unutmadan. Draftlar birinci turda ilk sıradan draft ettiyseniz ikinci turda son sıradan draft ediyorsunuz. Yani gayet adil bir oyun.
Evet.
Onu söyleyelim.
Ya dikkat edilmesi gerekenler bir o sıralamalar rank. X rank yani beklenti sıralaması. Bir de bence average pick diye yani ortalama seçilme sırası oyuncuların. Bunlar draft yaparken önemli istatistikler ya da önemli dikkat alınması gereken şeyler.
Kriterler.
Tabii bu kişisel tercihler nasıl oynamak istediğinize göre değişebilir de değişebilir. Ben biraz sözü size bırakayım. Hocam sana sormak istiyorum. Fantasy basketbol oynamak isteyen insana ilk ne söylersin?
İlk şunu söylerim. Bu oyun istatistik oyunu onu söylerim. Yani gerçek hayatta mesela Andre Roberts'ın konuşuyorduk programdan önce. Oklahoma için çok önemli bir oyuncu değil mi Andre Roberson? O kadar atıcının, hücumcunun arasında bir savunmacı. Andre Roberson'un bu oyundaki değeri sıfır. Yani çünkü hiçbir istatistik üretmiyor. Ne sayı atıyor? Belki biraz rebound veya belki
steal. 9 istatistikten 1.5 ikisini alıp
yani, gidiyor. Yani bizim burada hedefimiz bu 9 istatistiği mümkün mertebe domine eden oyuncuları bulmak. O yüzden mesela Westbrook çok kıymetli bir oyuncu. Anthony Davis çok kıymetli. Yani evet, gerçek hayattaki oyuncular burada da önemli. Ama birebir gerçek hayatta karşılaştırma yapmamak lazım. Onu önce unutmayalım. İkincisi...
Ya şu şekilde. Evet. LeBron James NBA'nin en iyi oyuncusu şu an herhalde, evet, kabul edilen. Hı-hı. LeBron James ortalama yani seçildiği yer 6'lara 7'lere kalıyor. Hı-hı. Yani bu çok... Zaten yani, oyunun her şeyini anlatıyor, evet, bence. Yani.
Yani LeBron 7'den falan seçiliyor ortalama. Oyunu açarsanız görürsünüz. Şeyi söyleyeyim ben şimdi. Oyunu oynama yöntemleri var. Bence en güzel yöntem şu. Bu arada ben güzel öneriler yaparım da kendim beceremiyorum bunu uygulamayı. Efe ile Burak daha güzel uyguluyor. Bazı istatistikleri hedefleyebilirsiniz. Yani 9 istatistiğin, örneğin Westbrook'u seçtiniz ve şeydi, Westbrook size ne verir? Sayı, rebound, asist, top çalma falan verir. Ne vermez? Top kaybı çok yüksek. Faal yüzdesi kötü. Westbrook'u alırsanız mesela şunu hedefleyebilirsiniz. Çok fazla top kaybeden bir takım. Yani bir istatistiği tamamen bırakmak. Pumplamak deniyor buna. Yani jargona hakim olanlar bilir. Bunu yapabilirsiniz. 9-0'ı hedeflemek diye bir şey yok. 9-0'ı yenemezsiniz. 5-4
kazandırır.
5-4 yeterli. Şimdi bunu yapmak kolay bir şey değil. Çok zor. Çünkü o draft günü kaos oluyor. Aldığınız oyuncular böyle karışıyor. Hedeflediğiniz oyuncu sizden öncekiler seçiyor filan. Daha sonra takas falan yapabilirsiniz ama benim ilk söyleyeceğim bu. Yani bir, bazı istatistikleri salmayı deneyebilirsiniz. İki, gerçek hayatta birebir karşılaştırmayın.
Evet. Ben de böyle düşünüyorum. Yani.
Ve ya, şey de söyleyeyim. Sakatlanmayan oyuncuları almaya çalışın. Mümkünse.
Burak, sana geldi bir arkadaşım ve fantasy basketbol oynamak istiyorum dedi. İlk ne söylersin sen?
Ben ilk istatistik hastası Russell Westbrook'u öneririm. Veya Ben Simmons. İkisi de triple double'a yakın ortalamalar yapıyor. Ama onları alınca dediğim gibi puntlamak önemli. Yani Ben Simmons alırsa faal yüzdesini puntlaması lazım. Çünkü %50 ile atıyor. Russ alırsa top kaybını puntlaması lazım.
5 top
kaybı. Bunları düşünmesi lazım yani. Onu öneririm. Daha çok triple double veya Ingles gibi üçlük atıp 2.5 12-5-5 yapıyor mesela. Oyuncuları öneririm. Daha komple oyuncuları öneririm.
Yani oyun sadece sayıdan ibaret değil. Geçen sene bizim ligde Efe ile ben final oynadım. Hani Efe'nin takımıyla benim takım çok farklı. Mesela Efe'nin takım sayı ve asiste benim iki katım filandı. Ama ben başka yerlerden, steal'den, işte şut yüzdesinden filan böyle yakalamaya çalışıyorum.
Bazı şeyler, evet, lehim olmasa siz kazanıyordunuz.
Yani işte yani biraz şans faktörü de araya giriyor. Her şey böyle, mesela şunu söyleyeyim. İyi oyuncu demek 20 sayı atan oyuncu demek değil. İyi oyuncu birçok kategoride takıma katkı sağlayan oyuncu demek. Onu unutmayın.
Bu oyun için böyle. Bu oyun için böyle. İstatistik çok kritik bir noktada. Ben biraz şey yapayım. Bana sorsalar, ben de söylediklerinize aynen katılıyorum. Ekstra söyleyebileceğim, takip etmeleri.
Evet.
Yani
evet.
Şimdi bir oyunu oynamak için oyun oynandığı ya da oyuncuları seçtiğiniz anda bitmeyen bir oyun. Hı hı. Bu oyun gerçekten mesai gerektiren, hani bilmeyenler için söyleyeyim. Daha önce hiç oynamadıysanız bunu sadece bir aplikasyon indirip işte içinden oyuncuları seçerek ve her hafta takibini yaparak devam edebileceğiniz bir şey değil.
NBA'yi
takip. Her hafta oyuncu değişikliği yapmanız lazım. İşte 3 tane oyuncu hakkınız, 4 tane oyuncu hakkınız oluyor ligine göre. Bunları takip etmeniz lazım. Parlayan oyuncuları takip etmeniz lazım ve diğer 11 rakibinizden daha fazla, daha önce hareket ederek onları alabilmeniz lazım.
Hemen örneklendiriyorum seni. Geçen sene bizim ligde Donovan Mitchell draft edilmemişti. Yani ilk 12x12, 12 oyuncu draft 144. etti. İlk 144'ten alınmadı Donovan Mitchell. Efecan ilk maçını izledi Donovan Mitchell'in ve hemen boştan çekti. Biz tabii o arada uyuyorduk. Hani ya, takip etmek önemli.
Bunu yapabilmek önemli. Maç, evet, izlemek önemli bence. Ya maç izlerken de biraz kendi takımın, yani takımını seçtiğin andan itibaren o takımın kimyasına uygun oyuncuların parlamasını beklemen lazım aslında. Mesela hiç üçlük atamayan bir takıma Chris Paul alınmaz yani. Ya boşa gider istatistiğin. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi Chris Paul diyorum, Stephen Curry'e. Beni de uyarmıyorsunuz, Chris Paul.
Ya da JJ Redick alınmaz.
JJ Redick alınmaz mesela. Yani bir katma değeri yok takıma. Bunları söyleyebilirim. Ya yavaş yavaş şey, isim isim konuşmaya başlayacağız zaten. Hı. Sadece oyunu tanıtayım istiyorum. Ben şunu söyleyebilirim. Bence risk alın. Risk almak önemli. Nasıl riskler alın? İsim vermeyerek konuşacağım. Bir oyuncu bugüne kadar 60-65 maç bandında oynadıysa bu sezon 70-75 oynayacağını umarak alın. Ya geçen sene ben Simmons'ı draft ettim. 50'lerden. Üstüne Drummond'ı draft ettim. Üst üste. Ya hani oyunu kazandım. Yani
orada böyle oluyor. Draft günü oyunu kazandı adam.
Faal yüzdesi puntla yani.
Hiç faal atamıyordum. Yani bu kötürüm bir takım vardı faal çizgisinden. Ama hani şu an mesela geçen sene seçtiğim 5 oyuncum 20'de. Bunu övünmek için falan söylemiyorum ben. Oyunu anlatmak için söylüyorum ben. Donovan Mitchell'i bulmak, Ben Simmons, Drummond.
Oladipo'yu geçen sene 50'den.
50'den seçenler var Oladipo'yu geçen sene. Bizde hiç oynamayan bir arkadaşımıza gitmişti ve yazık olmuştu.
İşte böyle yani alt sıralarda görünüp, Yahoo'nun bir sıralaması var oyuna girince göreceksiniz. Altlarda görünüp daha yukarıda bitirme potansiyeli olan oyuncuları da söyleyeceğim. Mesela, veya yukarıda görünüp altta bitirme. Mesela ben de geçen sene Wall'u seçtim. batırdı takımını.
Sonra yani da beklenmiyordu yani. Evet. Patlaması gibi. Şimdi şeye geçelim artık. Tercihler, oyuncu tercihi. Aslında biraz NBA programı da gibi olacak bu. Çünkü soracağım oyuncular bu sene ne yapmasını beklediğiniz oyuncular da olacak.
Ben gayet açık ben açık şey yapacağım. Yani dinleyenleri aslında bu fantezi basketbolcular taktiklerini kimseye vermezler draft günü. Ben açık ben konuşacağım. Rahat olun.
Yani. Yani şöyle, eğer bir para yatırdıysanız ve bir nebze kumar oynamak sayılıyorsa bu iş çok da önemsiyeti. Bizim söylediklerimiz çok da işe yaramayabilir. O başka bir hırs yani. Hani o başka bir motivasyon. Bizimki biraz daha keyif işi. Biraz daha NBA takibi yapmak için. Dediğim gibi geçen sene biz haftanın 4 günü bunu konuşuyorduk hocamla yani. Ve NBA konuşmuş oluyorduk. Bir yerde.
Böyle NBA'yı daha iyi takip etmiş oluyorsun.
Haberleri takip ediyorsun düzenli.
Sakat mı değil mi? Sakat mı değil mi? Başlayalım o zaman. Ben şunu soracağım. Siz bana sormuştunuz 2 ay önce. 2 ay olmayabilir. 1,5-2 ay önce. Geçen sene Oladipo gibi patlamasını beklediğiniz bir oyuncu var mı?
Diye. Benim şu an.
Ben cevap verememiştim. Bir düşüneyim demiştim. Şimdi öyle bir bakıyorum ediyorum ama sizinkini merak ediyorum yani.
Oladipo seviyesinde yok. Oladipo seviyesinde yok ama bir iki tane böyle var açıkçası. Söyleyeyim hemen. Aaron Gordon. 40'larda filan listede. Mark Cannon. Ve Kristan'dan bir atılım bekliyorum bu sene.
Kristan.
Ama yani Oladipo süper yıldız seviyesine çıktı. Süper yıldız seviyesine çıkacak değil. Yani seviye atlayacak oyuncu. Benim tabii aklıma yani, gelenler bunlar yani. Aaron Gordon.
Ama Aaron belki Gordon çıkarsa artık All-Star seviyesinden yukarı çıkacak.
Aaron Gordon pardon. Aaron Gordon. Kristan, Mark Cannon. Belki bir de çünkü bu yazı çok iyi geçirdi. Miles Turner. Bu oyunculardan umutluyum ben öyle söyleyeyim.
Ben de Miles Turner'dan bayağı umutluyum. Geçen sene 20. sıradan seçtim. 20. sıra için bayağı kötüydü. Geçen sene için kötüydü. Aslında beklenti 20'den daha da ilk 15'e falan gireceği bekleniyordu potansiyel olarak. Bu sene geriye geldiği için yani 40. sıradan 40'a da kalmıyor gerçi. Bayağı 35'ten falan seçebilirsiniz. Çünkü tekrar geçen seneki potansiyelini yakalayıp 20'ye çıkabilir. Yani ilk 20'ye girebilir.
Ben Miles geçen sene 2. turdan seçtim Miles Turner'ı. Hatırlarsınız.
Yani Miles Turner'ın ben mesela kilo vermiş, kas yapmış, daha fazla çalışıyor. Biraz hırslı. Hani bekliyorum Miles Turner'dan. Kristan'dan şöyle bir şey bekliyorum. Kristan sakatlık sonrası performansına bakarsanız çok iyi. Bir de daha böyle artık olmuş, ilk beşi belli bir takımı yönetecek.
Ben size bir isim soracağım. Malik Monk'tan ne bekliyorsunuz bu
sene? Malik Monk benim sleeper'larımdan ya. Ona geleceğim. Onu
sleeper konuşurken konuşuyorum. Aklıma geldiği için soruyorum yani.
Aaron Gordon'un da yükseliş senesi olmasını bekliyorum.
Aaron Gordon ben de bekliyorum. Şey söyleyeyim, Kevin Love da dikkate alınmalı.
Evet, Kevin bravo.
Kevin Love
çünkü şey, adam kalmadı takımda.
Cleveland'ın yıldızı şu an Kevin Love ve yani topların bence %35-40'ını kullanacaktır bu sene.
İşte bu da önemli. Bizi dinleyenleri bunu da söyleyeyim. Çok top kullanan oyuncu bizim için bu oyunda kıymetli oyuncu.
Ve daha topu çok değerli kullanıyor yani. Evet. Yüzdeli oynuyor, o kadar da kötü değil yüzdesi.
Tabii.
Daha bir iyi bir alan bulabilirken de ki Cleveland'ın bu sene yatmaya ihtiyacı yok. Çünkü bütün önümüzdeki seneki draftları zaten satılmış durumda. O yüzden de şey yapmayacaklar.
Tanking yapmayacaklar.
Tanking yapmayacaklarını düşünüyorum ben. Yapmazlar yani. O yüzden de Love'ın da gerekli kadar süre alacağını düşünüyorum.
Tabii psikolojik sorunlarını aşabilirse.
Evet bir de o var.
Bu DeRozan'la Love'dan çektiğimiz nedir? Oynayın topunuzu milyon dolar alıyorsunuz diye kötüymüşsünüz de yok anlamıyormuşuz da. Oynayın ya. Öylesi işler ama beğendiğimiz oyuncular bunlar.
Yani yükseliş beklediğim oyuncular. Ya başka da var da. Şimdi
başka da var.
Ona en altlar.
Söyleyelim.
John Collins olabilir. Atlanta çünkü tanking ya takımın en değerli oyuncusu büyük ihtimalle John Collins. Şey olabilir. O kartları Adı neydi?
Atlanta'nın mı? Evet. Trae Young'da Lin var şu an.
Şey. Small forward.
Bazemore. Bazemore belki gönderirler.
Bazemore değil de o uzun olan, uzun saçlı olanın adı neydi ya şu an?
Tauran Prince.
Aynen.
Tauran Prince.
O da çünkü takımın iyi oyuncusu kalmadı. Hı-hı. Mecburen Tauran Prince iyi 3 atar. Steal yapar. O da düşünülebilir 55-60'lardan bence.
Şöyle bir
ben
şey.
Ben sevmediğim için düşünüyorum.
Onu ben de pek sevmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey oluyor biliyorsunuz. Mesela sezon boyu takımınızda bir oyuncu çok iyi oynuyor. Liginizin playoff'u başlıyor. Liginizin playoff'u başladığında normal sezonun NBA'nin son haftalarına gelmiş oluyoruz. Yani NBA playoff'ları başlamadan lig biter her lig. Tanking yapan takımlar oyuncularını dinlendirmeye başlıyor. Buna da dikkat edin. Yani gidip mesela Sacramento'dan oyuncu seçerseniz ligin sonlarına doğru oyuncunuz oynamayabilir.
Daha spesifik bir örnek vereyim mi? Marc Gasol aldınız diyelim.
Evet.
Yani Marc Gasol oyunda bulabileceğiniz en çok yönlü uzunlardan bir tanesi.
En komple oyuncu.
Şutu var, asisti var, yüzdesi var, faali var.
TG'yi bozdu ama yani.
Ya yine düzeltecektir.
Şut yüzdesini bozdu sonra.
Ama son 20 maç bir oynuyor, bir oynamıyor, bir oynuyor, bir oynamıyor. Size verir yani. Ligi verirsiniz yani.
O yüzden Marc Gasol'ü verir.
Alıyorsanız Şubat gibi takaslamak zorundasınız evet. Yani.
Yani hep playoff yarış mesaj. Bir de tersten örnek. Golden State'den bir oyuncu çektiniz diyelim. İşte Curry'i falan aldınız. Sakatlık da yok. O da başlıyor son hafta dinlenmeye. Yeri garantileşince. Yani burada aslında en iyi şey Utah gibi, Washington gibi.
7'yi, 8'i.
New Orleans gibi böyle playoff yarışının içinde sıralama kovalayan takımlardan oyuncu almak. Gibi. Denver gibi. Buralar, ha bunu diyorum. Bunu yapmak kolay iş değil draft günü.
Evet, yani çok iyi bir listeniz onun.
Yani
göre.
Yani elimizden geldiğince deneyin diyoruz ama bunu yapmak çok
aranızda
zor.
Aranızda liste tutan var mı?
Yok ya o kadar değil. Deniyorum ama yani.
Bilgisayardan metin olarak tutuyorum ben.
Ya ben de liste yapmayı düşünüyordum. Vazgeçtim. Çok uğraştırıcı bir şey gibi gözükse de faydalı. Şöyle faydalı. Seçim yeriniz random olacak yüksek ihtimal girdiğiniz liglerde. Ama seçtiğiniz yere göre 3-4 sıra sonrasını görmek alınca seçerken göremiyorsunuz.
Evet.
Oralara inmek zor oluyor yani. Düşünürken bir anda önünüze geliyor 4. tur draftı.
Yani oyuncu yüzden seçerken 1 dakika oluyor ve yani 1 dakikada kaos oluyor. Şunu mu seçsem, bunu mu seçsem, acil ne olacak falan.
Bu arada yani mock yaparak sıralarını.
Onu da öneririm. İyi hatırlatın Burak. Bunun için Yahoo'nun önerdiği bir şey var. Ya da sizin iyi bir draft geçirmeniz için yardımcı olduğu bir şey var. Mock draftlar yani deneme draftları size sağlıyor.
Kimin nereden gittiğini öğrenmek.
Yani bol bol hata yapmanız için deneme tahtası gibi.
300 tane draft yapıp sonra gerçek draftınıza girebilirsiniz ve yolunuzu çizebilirsiniz onu söyleyelim.
Ve istediğiniz hiçbir şey büyük ihtimalle planladığınız gibi gitmez.
Ya ama bu şey yapmayın, moral bozmayın. Hani biz burada kısmen tecrübeliler olarak konuşuyoruz ama benim de istediklerim gitmeyecek. Şimdi sevgili dinleyenler, ben bu iki arkadaşla drafta gireceğim. Bizim ligde bu ikisi de var. Muhtemelen benim seçmek istediklerim bunlar benim önümden alacaklar. Hani çok şey olmuyor. Ya da ben onların önünden alacağım. Hani mutlaka alternatifli düşünün. Tek bir oyuncuya odaklanmayın. Mesela ben kesinlikle Steven Adams'ı almak istiyorum. Olmaz yani. Muhtemelen kalmaz size. Çok şanslı olmanız lazım.
Muhtemelen o gün almazsınız zaten.
Ya da o gün size kalmaz. Sıranız önemli. Evet. Evet. Bunu unutmayın.
Bunlar şimdi
ama şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir yine oyuncu listesine gireceğiz. Bu oyunda pivot sayısı az. Yani oyun size iki tane C pozisyonu için iki tane oyuncu almayı zorunlu kılıyor. Yani 12 tane kart alamazsınız takım. Her pozisyonu oyuncu alacaksınız. İlk 3 turdan en azından ilk 3 tur diyeyim hadi ilk 2 demeyeyim. İlk 3 turdan mutlaka bir tane pivot almaya çalışın. En azından bir tane. Çünkü sonra
onu
bulamıyorsunuz.
Sayalım pozisyonları. 2 tane pivot, 2 tane PG. Yok, bir SB, bir PG, bir
3 tane guard alacaksın. 3 tane guard, biri PG, biri SG şeklinde. 3 tane forvet, SF, PF ve F şeklinde. 2 tane pivot. Bu 8 pozisyon kapalı.
2 mi, 3 mü util var?
2 tane util
var. Oyuncunuz var.
2 tane util var yani katkı anlamında yedek. 3 tane de bench oyuncunuz veya 2 tane de bench oyuncunuz olacak. Yani 12 kişi bir takımınız olacak.
8 isterseniz 6 tane pivot alabiliyorsunuz tabii ki ama hani bu neye yarar bilmiyorum.
Yani dengeli bir kadro kurmaya çalışın. Hani yani kadronuzda mesela hem DeAndre Jordan, hem Steven Adams, hem Yusuf Nurkić olacağına bir tanesi Jamal Murray olsun mesela. Evet. Bir tanesi guard olsun oyuncularınızın.
O zaman hemen soruyu değiştiriyorum. Sleeper'lara geçmeyeceğiz daha. Bu sene sıralamasını çok yukarıda bulduğunuz oyuncu var mı?
Var, benim bir sürü var.
Benim de var.
Ben yavaş yavaş.
O zaman ben, Burak senin var mı?
Tamam, Burak yavaş.
Jarrett Allen çok yukarıda.
Jarrett Allen'ın çok yukarıda olduğunu düşünüyorum. Evet, 50'de Jarrett Allen'ın uzunluğunu.
Çok yani 50 onun için, bence onun için ortalama 65-70 olmalı.
Ben de katılıyorum yani.
Onun dışında başka düşündüğüm Hasan Whiteside var. Yani Hasan bu sene büyük ihtimalle takaslamaya çalışacaklar. Onlar Bam Adebayo'ya yüklenecek. Bam Adebayo da buradan sleeper olduğunu anlayabilirsiniz. Hı-hı.
Sleeper bu arada şey, sırası çok düşük ama iyi performans, verebilir.
O riske demek. Girilebilir.
Yani. Riske girilebilir oyuncu demek.
Başka şu an aklıma gelmedi.
Tamam. Benim var, oğlum, bayağı var.
Ben ya iki tane söyleyeyim, kenara çekileyim mi? Ben Gereris'i çok yüksek buldum.
Kaçtı Gereris?
Yani hemen Jamal Murray'nin 2 sıra arkasında.
42 o zaman.
42'lerde. Bir de Robert Covington'ı çok yukarıda buldum.
Bravo. Covington bence de çok yukarıda.
Ama ben hani birçok yukarıda oyuncu bulduğumdan en fazla şey yaptım bunlar. Ha, kıllandığım
benim,
yani.
Benim bayağı bir geniş bir listem var. Hasan konusunda şöyle katılıyorum. Hasan en iyi sezonunu oynadı bu ligde. Bir daha hiçbir zaman öyle bir şey oynayamayacak gibi geliyor. Tıpkı Wall gibi. Bence daha var kariyeri Hasan. Daha önünde
fiziksel kariyer, olarak saldı.
Fiziksel biraz. Olarak saldı evet. Yani en iyi kariyeri geçmiş, yaşlanan oyuncuya yatırım yapmaktansa, yaşlanan demeyelim de en iyisini, prime'ını geride bırakmış oyuncuya yatırım yapmaktansa yükselen oyuncuyu, kumarını denemek daha mantıklı. Benim var şimdi bir kere, ben hemen söylüyorum. 15. sıraya gelirseniz Chris Paul var.
Evet.
Chris Paul. Yani bir kere Chris Paul sağlıklı kalıp kalmayacağı belli değil. 20 maç kaçırabilir.
40 milyon nasıl yiyeceği belli değil.
Belli değil. Yeni kontrat imzaladı. İkincisi Chris Paul, evet, oynadığı zaman çok faydalı olan bir oyuncu. Çok büyük asisti, sayıyı falan domine ederse. Sayı olmasa da size birkaç istatistiği net veriyor. Çok az top kaybeder mesela. Ama Chris Paul net bir üçlükçü değil. Yani Chris Paul'un asist dışında domine ettiği Westbrook gibi bir istatistik var mı?
Yok.
Yok ama Chris Paul'un etrafında mesela Ben Simmons var. Ben Simmons'ın domine ettiği istatistikler var. Hani hem çok yönlü oyuncu arayın, evet buna bir şey demiyorum ama en azından ilk turlarda, birinci ve ikinci turda bir şeyleri domine eden oyuncuları almakta fayda var. Chris Paul bence 15 yukarıda. Chris Paul bence 25 falan olmalı.
25'e kalırsa alabilirsin.
25'ten alınır. Ama 15'ten bence erken. Başka söylüyorum.
17'den.
Donovan Mitchell 17 biraz erken bence. Yani onu da
ben
25.
Ben erken olduğunu düşünüyorum.
Yükseliş
yani.
Bekliyorlarsa
alsınlar. Benim bak. İçin ya. Ben geçen sene yani...
Yani 20-25 bence Donovan Mitchell'in gerçek sırası, öyle söyleyeyim.
Yani benim...
Bradley Beal mı, Donovan Mitchell mi? Size çok ciddi bir soru sorayım.
İşte bu senin şeyine bağlı. İlk turdan gardı seçtiysen Bradley Beal'ı alırım. Ben yani PG'yi aldıysam...
Ya Mitchell'ın da SG'si var ya, düşünebilir. O yüzden bilmiyorum.
Ha bir de şunu da söyleyeyim. Mesela Utah, Boston gibi temposuz oynayan takımlar, skoru düşük olan takımlar. Bunları da göz önünde bulundurun.
Mitchell ama Utah'ın tek hücum planı.
Ha, evet. Buna katılıyorum. Tek hücum planı ama Utah'ın pozisyon sayısı belli. Hani bunu da unutmayın. Devam ediyorum. Yine ilk turlardan. Kyrie Irving'i yazmışım. Kyrie'nin sakatlık riski var diye yazdım. Bence Kyrie yine sakatlanacak. Neyse o kadar şey. Jrue Holiday bence 20'de. Yani Jrue Holiday bence şeyin ekmeğini yiyor şu an. Geçen sene Damian Lillard'ı playoff'ta paspas etmesinin ekmeğini yiyor. Jrue Holiday İlk iki tur oyuncusu değil gibi geliyor bana. Ya bu dediğim tamamen yanlış çıkabilir. Onu söyleyeyim. Ya ben 20'den Jrue Holiday'i seçmem. Yani başka Drummond'ı, Gobert'i falan seçerim. Öyle söyleyeyim yani. İlla oyuncu kalır oralara. Devam ediyorum. Otto Porter 31'de. Bence erken. Yani Otto size ne verir? Otto %50 oynar. Temiz bir oyuncu. İngiliz gibi oynuyor yani. Verimli şut oynar. Ama Otto 11-5-5 yapan bir oyuncuydu. 15-5-5 yapar. Hani... Oralarda mesela DeRozan falan kollayabilirsiniz.
Yok, o kadar asist yapamaz. Yani asisti biraz
asisti daha... o kadar değil. 5 değil evet. Yani ne bileyim Clay var. İşte DeRozan var. Oralarda bulabileceğiniz daha yıldız oyuncular var.
Onların da bu sene birazcık değişecek ritmi. Dwight Howard evet. Falan da geldi. Yani
Jared Allen konusunda bu arada net ben de yazmıştım notlarımı. Katılıyorum. Collins'i ben... Şimdi Collins büyük bir kumar. Yani evet Collins bu sene mesela Atlanta'da muhtemelen topları o kullanacak. Ona kaldı takım biraz. Yani Trae Young'la ikili oynayacaklar gibi görünüyor.
Trae Young'la patlarsa Collins'e kalacak.
O ama da, ben Collins 45 gösteriyor yahu.
Oradan seçilmez.
O kadar da.
Yani patlama bekliyorum ama 50'den falan seçecek. O 40'dan falan. Ben çünkü uzun ben çok az ya. Uzun az olduğu için evet. Denenebilir bu risk.
Ya bakın bunu unutmayın. Hani bu şeydir. Ben İstanbul'a geldim. Yurtta falan kaldım. Daha sonra ev falan buldum da hep okuyorum işte nerede ev bulmalıyım diye. Bütün şeylerde yaşıyorum. Beşiktaş'tan uzak durun. Yani öğrenciler 3 cümle yazıyor. Beşiktaş'tan uzak durun. Yani bunu sürekli hatırlatıyor. Beşiktaş hem pahalı hem evler eski falan. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Uzun alın. İlk turlarda mutlaka bitiyor. Kalmıyor. Elinizde kalmıyor. Evet. Tamam. LaMarcus Aldridge diyorum ben.
36'da.
Yani DeMarcus bence DeRozan'ın gelmesiyle beraber istatistikler biraz gerilecek geçen seneye göre.
Hem uzun alın hem de Oldich'i 36'dan almayın.
Bence. Diye. Var ama oralarda var. Başka oyuncular bulabilirsiniz.
Griffin'i biraz konuşalım. Siz yazmışsınız.
Griffin'i yazmışım. Senden dinliyorum Griffin.
Ya Griffin biraz önce vermek istediğim örnek de oydu. Hani Detroit'e gitti. Detroit ne yapacak? Ben playoff dışında kalabileceğini de söylüyordum size daha en son konuştuğumuz. Hani belli olmaz o işler diyordum.
Ben playoff'ta demiştim ama evet.
Ya belli, hala kafamda net değil. Ama ya Drummond'ı çok kesti. Bir onu söyleyebilirim.
Evet.
Ya Drummond sezonun yarısında asist ortalamaları 3'e 4'e vurdu. Griffin'den sonra hem kullandığı top başına, maç başına kullandığı top düştü. Hem de birazcık Griffin'e verdi ipleri. Ve 60-65 maçlık bir sezonda bence Griffin iyi risk. 42'lerden.
Ama şimdi Griffin en son 80 maç oynadığında 2013'tü abi. 5 sene önceydi. Griffin sağlıklı kalamıyor bir. Ama eğer dediğin gibi 75 maça çıkarsa Griffin 42'de görünüyor.
65
seçilir.
Etmez mi?
Hangi 65 ama? Yani nerede? Ha. Tam playoff haftasına geldi. Griffin sakat. Olmaz. Griffin size ne verir? Formda bir Griffin, hatta Dwayne Casey hocamız şey demiş. Topu eline vereceğim Griffin. Bayağı yarı sahaya o getirecek falan herhalde. 21-7-7 verir. Formda bir Griffin. Ama Griffin yazı çok kötü geçirdi. Ve Griffin
yattı
yani şey değil. Smart şampiyonasını kazanan Griffin'den bahsetmiyoruz. Yetenekleri körelen bir Griffin'den bahsediyoruz. Ben güvenmiyorum.
Bu yetenekleri körürken bir yeteneği yukarı çıktı. O dönemden şut atamıyordu.
Şut atıyor artık.
Evet.
Yani şimdi bu risk alınabilir. Ben bu riski almam ama belki burada siz belki alırsınız, bilmiyorum. 40'tan bu riski
ya
almam
ben. Risk almazsak oyunu kazanamayız diye. Kabul ediyorum. Belki risk alırım yani.
Yani şöyle söyleyeyim. Turner ve Griffin arka arkaya. Ben Miles Turner'ı tercih ederim. Öyle söyleyeyim.
Şu daha an net. Girsek ben de Griffin'i tercih ederim. Miles Turner'ı geçen sene 25'ten almış bir insan olarak bunu söylüyorum size.
Yalnız bu dediklerim tam şey değil. Büyük burada asıl sırasının yanlış olduğunu düşündüğüm oyuncu Chris Paul. Birincisi. İkinciye geliyorum. Bunlar yarım yamalaktı. En büyük bust diyelim, hani patlayacak, oynayamayacak. Vucevic abi yani. Vucevic 50'lerde değil mi?
Evet.
60'da mı?
60'da.
Vucevic bence bir kere Mo Bamba geldi. Clifford şey dedi, Bamba ile birlikte oynayacak dedi. Bence Vucevic hala bir takas konusu bir kere.
O zaman Aaron Gordon'un 3 mü oynayacak?
Yani o zaman iyice bence Bamba ile Aaron Gordon'un önünü açmak için Vucevic'i gönderecekler.
İhtimal yüksek.
Vucevic geçen seneki istatistiklerini bence yakalayamayacak. Yani o yüzden Chris Paul ve Vucevic'den, en azından bu ikisinden, hadi diğerleri tartışmalı ama Chris Paul ve Vucevic'den mevcut sıraları için diyorum. Yani 15 sıra aşağıya düşer alırsınız, ona bir itirazım yok. Mevcut sıraları için Chris Paul ve Vucevic bence birazcık kumar gibi geliyor bana. Yani çünkü çok büyük risk gibi geliyor Vucevic.
Katılıyorum Vucevic'in risk olduğuna ya. Yani geçen sene bir de çok iyi katkı verdi.
Vucevic bu arada çok iyi bir fantezi oyuncusudur. Gerçek hayatta savunma sıfır ama fantezide çok iyi bir oyuncu.
Steel ve Blue birinin üstünde.
Evet. Evet. Ve şu uzun olarak şutu da çok iyi. Üç çizgisinin gerisinden bayağı katkı verdi geçen sene.
%47 ile oynuyor.
Evet evet, yani Vucevic çok net bir oyuncu. Ona bir itirazım yok. Şeyi de söyleyeyim.
Ama yani Orlando net bir yer değil.
Evet. Ben naçizane Sacramento'lulardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kere
kötü çocuktu.
Abi kimin oynadığı belli değil takımda. Şey gibi, Ahmet Kandemir gibi yaptı geçen sene Jogel.
Body,
o giriyor, evet. O çıkıyor, bir o oynuyor. Bir 25 John tane Fox. İlk 5 kullandı. Yani Buddy Hield mesela ilk yüzde. Bence Buddy, yani yeni Curry diye aldılar ya onu.
Uzun.
Abi Buddy Hield olmayacak yani. Orada muhtemelen
ancak Curry sos olur onda.
Muhtemelen top Fox'un ve Bogdanovic'in elinde olur. Mesela Bagley de bence, bilmiyorum.
İşte onlar da geleceğiz.
Onlar da geleceğiz.
Onlar da konuşacağız. Sniffler'a başlayalım.
Umarım yani derdimi anlatabilmişimdir. Böyle hep playoff'un dışında kalan net oyuncular kovalamaya çalışın. Uzun süre, süresi uzun olan, 30 dakika üzeri oynayan, top kullanan oyuncular peşinde gidin.
Sniffler'a geçelim.
Yani şey, Sniffler dediğimiz çok çok alt sıralarda gösterilen ama patlıyor.
Şöyle, Sniffler dediğimiz oyuncular olan, oyunu kazandıran oyuncular aslında.
Evet, evet.
Ya bütün dünya buna bakıyor. Hani bunu bulabilir miyim diye bakıyor. Şu an bunun bir savaşı var. Bunu şuradan çözebilirsiniz. Mesela bazı oyuncular 170. sırada olsa bile 90. sıradan ortalama seçiliyorlar. Hı hı. Fantasy basketbolda. İşte mesela Doncic 105'lerde değil mi sıralaması? O tarz bir yerde.
80'e çektiler ama güncelliyorlar sürekli.
Güncelliyorlar da average pick'i 82.2 idi ben gördüğümde. Ya da 73'lere düşmüştü, emin değilim yani.
Doncic konusunda ne diyorsun mesela?
Ben Doncic'in ya iyi bir fantasy oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Ben.
Ama görmek lazım. Risk biraz ama Rick Carlisle var sonuçta.
Ya ben illaki risk almadan sleeper bulamazsın ki. Kim var risk almadan? Tak diye bana bulabileceğiniz.
Öyle bir şey yok. Ben Doncic'i bu arada çok seviyorum.
Ben de
biliyorsunuz
seviyorum
zaten.
Nowitzki ama... de çok seviyorum.
Yani ama Doncic'in... Şimdi şöyle bir şey var. Doncic'in etrafında iyi oyuncular var. Sıralamaya bakarsanız mesela... Doncic'i 80-90'dan çekerseniz oralarda iyi topçular var. Ya,
sadece orası tartışmalı zaten.
Risk yani. Risk kimden yok vazgeçiyorsunuz? Onun fırsat maliyeti ne? Doncic'in fırsat maliyeti Tyreek.
Mesela bugün konuştuk.
Mesela Tyreek Evans'dan.
15-5 yapar yani.
Ya da mesela Redick'ten vazgeçmek. 80'lerden çekerseniz. Hani vazgeçtiğiniz oyuncuya da bakın. Bu arada Tyreek Evans bence iyi bir sezon geçirecek.
Bence çünkü Pacers iyi bir sistem takımı oldu bence. O yüzden...
Yani Lance Stevenson'ın aldığı süreyi bile alsa çok iyi.
Altıncı adam olacak i̇şte takımın net yani. Ve direkt topu eline verecekler. Verecekler yani. Oladipo'yla beraber takımı yönlendirecek.
İronik olarak değil mi topu eline
yok,
verecek?
Yok hayır. Yani Collison'dan daha iyi istatistik bence üretir de. Öyle söyleyeyim. Neyse bu sleeper'larımıza gelelim. Ben altlarda yani 12. 13. turdan seçeceğim.
Ben de 15-5-5 bekliyorum Tarkan'dan bu arada.
12. 13. turdan seçileceklerine gelirsek bence şey seçilebilir. Clippers, Beverly. Çünkü risk geçen sene sakattı.
Güzel bir risk ama değil mi?
Steel'ı 1.7 falan yani 2'ye kadar neredeyse evet çıkıyor. Bir de takaslanabilir Phoenix Suns'a falan. Onları göze almamız lazım. Mesela Tyus Jones bu gece takas olursa Phoenix'e seçin yani bence evet, 12. Evet turdan.
Yani Phoenix bir PG guard arıyor.
Bir guard alıyorlar.
Mesela bu Steel dedin ya yani top çalma. Top çalma sesi o kadar önemli ki gözden çok kaçıyor. Mesela 1-2 top çalıyor oyuncular zaten. Hani çok karşılaştıramıyorsunuz. 20 sayı atanla 10 sayı atanı karşılaştırıyorsunuz da. Mesela Oladipo'nun, Paul George'un, Jimmy Butler'ın, iyi oynarsa Kavay'ın. İşte yine altlardan.
Top çalma canavarlarından.
Bunlar yani mesela var. Altlarda Beverly gibi oyuncu yok. Hani Beverly size net tek başına top çalma istatistiğini kazandırabilir. Çok kıymetli bir oyuncu ama işte risk. Sen seçtin değil mi diğer birinde kendini?
Aynen. 150'nin sanadan puan seçtim. TJ Warren gibi mesela sayı her şekilde bulabilirsiniz. Evet. TJ Warren tarzı ama...
Ama bu sene patlayabilir. Ya şimdi Phoenix'in sayı bu olarak yapısı geçen sene çok müsaitti TJ Warren.
Şimdi kim çok müsaitti? Josh Jackson daha fazla süre alacak.
İlk 5 başlarında hayal edelim ve iyi süre aldığını hayal edelim TJ Warren'ın. Ama şimdi Devin Booker sağlıklı, DeAndre Ayton topu...
Yani Ariza var.
Ariza var ortada. Guard bekliyorlar. Guard'a top kullanmayacak. Ama o yüzden ikinci en az top kullanan oyuncu da belki şey olacak o kadroda. Hani TJ Warren olacak. TJ Warren 15 ama, topun altında indiği zaman 20 sayı bulamaz.
Ya ama yani 150'den falan seçilebilecek oyuncu yine de. Yani o risk alınabilir. Düşünülebilir. Öyle söyleyeyim.
Ya belki. Geçen sene ben full oynattım biliyorsunuz.
Evet. Zaten. Ne açacağım.
Şeyden bahsettik. Cleveland'ın bayağı düşük kadro seviyesinden Kevin Love oynayacak. Bu sene bir de Sexton'ı aldılar. Sexton sleeper olabilir. Çünkü bayağı şey bekliyorlar ondan. Bir de dedik zaten.
Topu verecekler gibi geliyor.
Draft takları da yok. Mecburen kasacaklar. Sexton'ın gelişimi için bayağı 30 dakika üzeri süre verirler. Eğer iyi bir potansiyel görürlerse çok.
Ki görüyorlar ya.
Görüyor. Abi, yok ki Georgie öldü artık.
Clarkson.
Yani peki, ben olsam direkt Sexton'ı başlatırım. Yanına koyacağım adama karar veririm. Hani öyle söyleyeyim.
Sexton düşünebilir ya.
Ya ben
draft... Biraz ama yüzdeyi alt üst edebilir.
Yani rookie'ler onu söyleyelim. Çaylak oyuncular biraz yüzdesiz atar. Bu hani
Trae Young ki zaten hani en büyük korku evet, bu Trae Young'tan yani.
Yüzdenizi bozabilir. Bunu unutmayın. Yani size sayı rebound falan verir asist verir ama yüzdenizi bozar. Ya şunu söyleyeyim. Sexton'la draft'ı konuşurken de konuşmuştum. Sexton bence iyi bir sezon geçirecek.
Bence de. Ben de iyi bir sezon bekliyorum Sexton'dan. Ki hazır Cleveland'ın konusunu açtım. Bir Cedi Osman'dan da bahsedelim. Cedi Osman çok buraların konusu değildi geçen sene. Ya çünkü
üç sayı,
kadro
üç
yapısı sayı belliydi zaten yani. Cedi ilk 12'nin içine gider mi turlarda?
12. turda düşünülebilir.
Benim takip ettiğim bir tane Amerikalı yazar bile MIP adayına yani en çok gelişim gösteren oyuncu adayına Cedi yazmış Twitter'da gördüm. Yani sadece Türkler yapmıyor bunu. Onlar da biliyor Cedi Osman'ın yükselebileceğini. Bayağı da seviliyor zaten orada.
Aksan da Cedi de seçilebilir bence ya.
Akron haberleri gibi bir site var. Oradan okudum işte. Şey yazmışlar. Cedi artık ilk 5 çıkabilir. Yani Tyrone'u çok memnun o. Elemelerde de çok iyi bir çok şey iyi geçirdi. Eleme geçirdi. Cedi ilk 5 çıkarsa ve 30 dakika gibi bir süre alırsa size net verir. Yani sayı, rebound, asist falan verir.
13-4-4 tarzı bir şey alabilir. Doncic istatistikleri alabilir.
Yani şöyle söyleyeyim. 12. sıradan çektiğiniz İyi. Oyuncunun 13-4-4 vermesi size ligi kazandırır. Net yani. Çok net.
İyi yüzdeyle şut atan bir cedi. Üçlük atan bir cedi. Ceza şutunu sokan cedi fantezi için iyi bir tercih yani.
Ben söyleyeyim şimdi bir kere bunların hepsine katılıyorum. Beverly, Jedi, Sexton. TJ Warren'a kısmen katılıyorum. Kevin Knox.
Kesinlikle.
Kevin Knox. Çok iyi bir yaz ligi geçirdi. Geçen seneki Donovan Mitchell kadar değil belki. Öyle bir değil ama. Çaylaklar arasında sanki lige en hazır oyuncuymuş gibi
oynadı. Tarz olarak Tatum gibi evet, geçen seneki.
Evet. Biraz daha skorerli Tatum'un. Yani Tatum daha iyi oyuncu tabii ki. Ona öyle karşılaştırmıyorum da. Kevin Knox altlardan gelip şimdi bir de şöyle düşünün. New York'ta Fiz değil onu muhtemelen oynatacak. Porzingis de yok. Herkesin eline bol bol top düşecek aslında orada. Yani Kevin Knox süre de bulur, top da bulur. Forvet oynuyor. Forvetten size birkaç istatistiğinize iyi katkı verebilir. Alt sıralar için söylüyorum tabii. Bunu gidip Kevin Knox'u 70'ten çekin demiyorum. Yok, yani 110'dan, 130'dan falan.
Hiç oyuncu bulamadığınız yani. Anlardan bahsediyorum.
İkincisi iki tane Indianalı. Sezonu çok iyi bitiren Bojan Bogdanović. Bojan Bogdanović, boyunda bazı şeyler var. Böyle specialistler var. Hani bir iki şeyi çok iyi yapan oyuncular. Mesela Ariza size tek başına net üçlük atar, net top çalar. Eric Gordon net üçlük atar gibi. Bojan da onlardan. Size iyi skor verir.
Net faul atar.
Net faul atar.
Benim faul yüzdemi evet. %5-10 seviyeye yükseltti. Yani.
Ve çok iyi üç atar. Bence Bojan Bogdanović 12. turdan, 11. turdan hatta olursa belki 10. turdan seçilebilir.
Takımınızın uyumuna göre.
Takımınızın uyumuna göre. Mesela 3 atan adama ihtiyacınız var. Geldiniz oralara takımda üçlükçü yok. Yani bakıyorsunuz seçerken görülüyor çünkü o. Yani takım doldu. Kazmalar var takımda. Bojan aldın alttan. Öyle söyleyeyim. Ve Sabonis. Şimdi dedim ya uzunlar az. Son turlara kaldı. Hala uzununuz yoksa Sabonis'i falan kaçırmayın. Veya oralara Derrick Favors da kalıyor. Sabonis'in şöyle bir avantajı var ama Derrick Favors'dan farklı olarak. Sabonis 3 sayı atıyor. Ve Sabonis ben baktım moklarda kalıyor. 130'lara üstlükte
acaba
kalıyor.
Süresi nasıl olacak? Kyle Quinn de geldi ya bu sene.
Yok ya orada şey oynar net. Ben Nate McMillan'ın şeyini dinledim.
Quinn zor ya. Geçen sene memnun da uzun rotasyonda.
Miles Turner Sabonis'li dakikalar bol bol göreceğiz.
Quinn biraz bence underrated pas olarak da oyun görüşü var ya. Pierce'a gelince acaba...
Ben overrated bulanırdım.
Ben çok beğenmedim Quinn'i ya.
Pacers bilmiyorum. Pacers da değişik. Çünkü geçen seneki kadrosu çok kötüydü ama çok iyi şeyler aldılar kötü oyunculardan. O yüzden bilmiyorum ama dakika olarak Sabonis mesela geçen sene ben aldığım için biliyorum. Çok az oynadığı için sinirleniyordum. Bayağı moralim bozuluyordu. 20 dakika oynuyor. Ama yine de 10 sayı 10 rebound falan veriyor.
Ama sezon sonunu çok iyi bitirdi Sabonis. Onu unutmayın. Yani geçen sene sonunu çok iyi bitirdi. Sabonis.
Bence Indiana'dan gözden kaçırılan oyuncu Theodosius Young. Size söyledim biraz önce zaten. Yani Young'ın 32 dakika oynadığını unutmayalım geçen sene. Bu sene rotasyon nasıl değişirse değişsin.
Ama Young zaten ilk 100'den gidiyor değil mi?
Evet.
Bir yani, yıllık mı sözleşme imzaladı
tepkisi? Bir yıllık daha.
Kontrat senesi olarak da düşünebiliriz.
Hem ama. Böyle bakılabilir hem bence dış şutu var. İyi bir reboundı var. İşte
top çalıyor.
Top çalıyor. Yapabildiği bir sürü istatistik var. Bir tek faali belki bazen sıkıntı gidiyor. Onu çok kullanmıyor zaten.
Yani evet faal yüzdesi çok iyi değil ama çok bozmaz. Ben Simmons gibi
yani,
bozmaz.
Şöyle söyleyeyim. Forvet'e ya da uzun forvete ihtiyacınız varsa 90'larda 80'lerde düşünebilir Young.
Katılıyorum.
Öyle söyleyebilirim yani.
Ben bir şey daha söyleyeyim. Buraya Rudy Gay'i yazdım ben. Son iki sleeper'ım. Bir örnek şey daha vereceğim. Kimseyi saklamıyorum bu arada. Bütün listem bu gerçekten. Rudy Gay şu yüzden. Ben normalde Spurs oyuncuları çok tavsiye etmem fantazide. Çünkü Popovic hem bir rotasyon yapar. Herkesi 25'er dakika oynatır. Böyle kimseye 35 yüklenmez. İki, temposu düşük bir takım. Ve bir kişinin eline topu vermez. Takım halinde paylaşmasını ister. Ama Rudy Gay şu an Cunningham falan geldi. Pozisyonun tek oyuncusu. Yani hani 7 Cunningham falan pek saymıyorum.
Yok resmen.
Ve yani. DeRozan'dan sonra kendi skorunu yaratabilecek tek oyuncu yine. Rudy Gay değerlendirir.
Bir sakatlık riski var.
Yani. Bu bir, bakın zaten bunların hepsi birer risk. Evet, bunların garantisi yok. Ama Rudy Gay sizin altlardan pek 3 atmaz ama skor, rebound kısmen belki asist ihtiyacınızı giderebilir. Öyle söyleyeyim. Yine bir favorit olarak. Son geliyorum. Bunları zaten kısmen duymuşsunuzdur. Bunu pek yalnız konuşulduğunu ben pek görmedim. Gerçi bütün podcastleri dinlemiyorum. Öyle bir iddiam olmasına. Monique Monk. Bu en büyük risk burada yalnız. Ben Monique Monk'un çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden.
Çok iyi bir şutör ama...
İyi bir oyuncu bir kere. Ben beğeniyorum Monique Monk'u ama şöyle bir sorun var. O takımda top Kemba'da. Batum var.
Tony Parker falan.
Ya Tony Parker geçsin. Batum var. Batum sakatlanacak bilmiyoruz. Kanatta Lamp var. Eğer Malik Monk Jeremy Lamp'ten formayı alırsa, ki şu an Malik Monk bayağı aşağılarda yani. Muhtemelen draft günü draft edilmeyecek sizin liginizde Malik Monk. Öyle 14'lü söyleyeyim.
14'lü değilse.
14'lü yani takımda bile belki.
Bizde edildi o yüzden.
Ama sizde şey bayağı takipçi sayısı çok. Sizin bayağı profesyonel ya. 12'li takımda muhtemelen edilmeyecek. Eğer Lamp'ten formayı alırsa, iyi bir yaz geçirdiyse bilemiyoruz. İlk 5 çıkabilirse ya da 25 dakikanın üzerine çıkarsa, geçen sene çünkü oynadığında iyi oyuncu olduğunu gördük. Adam evet. Oynayabiliyormuş. Adam oynatmıyorlar. Son adayım bu. Size iyi bir SGSF yani 2-3 numara katkısı verir. Kanattan 3 verir, katılıyor sayı verir.
Ya. Yani o civardan alınabilecek risk. 12. turdan kimi alırsınız alın risk zaten. Yani.
Tabii canım.
Yani çok ekstra bir aday yok.
Yani muhtemelen zaten ben geçen sene kimi seçmiştim? Dion Waiters'ı mı seçmiştim? Laf olsun diyorsun.
İkinci son... hafta, üçüncü hafta hepsini sallıyorsun.
Evet, sonra yani. Salıp boştan başka bir adam çekmeye çalışmıştım. Bunlar şey hani hiçbir oyun draft günü kazanılmaz. Çok özel, anormal bir draft yapmadıysan. Efecan'ın yaptığı gibi ama oyunu takip etmek önemli ama buralardan sizin yani şöyle söyleyeyim. Mesela Kevin Knox'u 130'dan çektiniz. Çok iyi sezon geçirdi. İyi bir takas parçası olabilir size evet. Kevin Knox. Değerli bir oyuncu haline gelir. Şu an mesela çok değerli bir oyuncu gibi görünmüyor. Çünkü bilmiyoruz nedir risk. Ben size sorayım.
Terse gideyim. Benim iki tane var. Ya birini zaten hepimiz konuştuk. Ersan.
Evet Ersan.
Ama şunu söyleyeceğim. Ben takım bazına bakıyorum. Milwaukee'ye bakacağım. Hı hı. Ve bu oyunda ihtiyacımızın uzun olduğunu konuştuk. Ersan ve Brook Lopez.
Evet.
Brook Lopez'e şimdi... Milwaukee'ye o yüzden geliyorum.
Yani, Burak da onu yazdı.
Tam iyi denk getirdin. Yani Ersan ve Brook Lopez. Milwaukee'de geçen sene uzun kim oynadı?
Karışık Hanson oynadı.
Hanson playoff da çözüm olarak
geldi. Normalde artık, hani. Ante oynasa daha iyi
pardon,
olur ama.
Blok yapan kimdi? Adını unuttum.
Tom Hanson Maker.
Tom Maker'la. Ya bu o kadar kötü bir rotasyon olmaya başladı ki. Gerçekten şeyleri, pas yetenekleri çok kısıtlı oyuncular.
Bunlar. Hem de alan açamıyorlar.
Bir tane istatistik verebiliyorlar. Blok oyun bazında ben tercih etmem zaten. Fantasy basketbol bazında da Ersan ve Brook Lopez gibi gerçekten bileğine çok hakim. İş tutabilen.
Aynı zamanda.
Antenin içeride boğuşmasına izin verip kendini dışarı çıkarabilecek ve boş şut bulabilecek iki uzundan bahsediyoruz. Bence ikisi de değerlendirilebilir. Yani çok Ersan, aşağılara bırakmadan yani.
Brook Lopez ilk yüzden girer zaten de Ersan seçilemeyebilir bile.
Gitmiyor yani evet. Genelde. Ben son turdan aldım geçen gün. Yani.
Katılıyorum. Ersan iyi bir değer olabilir.
Uzun
azaldığı için. Kimi tanıdığı bir yer. Tribünler seviyor Ersan'ı. Top vermelerini isteyecekler Ersan'a.
Mesela size sorayım o zaman. Brook Lopez ve DeAndre Ayton aynı sıralardan gidiyor. Yakın.
Evet.
İki farklı. Bir tanesini yükselmesini bekliyor. Ama vereceği belli Brook Lopez'in az çok. Yükselmesi daha
ben
net.
Ben Ayton alırım yine. Ayton ben ama... risk almayan kazanamaz diyorum hala yani.
Ya ben riski DeAndre Ayton'da almam ya. Başka bir yerde. Yani evet biraz önce dediğim şey...
Brook Lopez'le ikisi arasındaysam.
Ya evet biraz önce dediğim şeyin hala arkasındayım. Yani yükseliş trendi beklediğiniz oyuncuları alın. Kariyer düşüşteki oyuncuları almayın. Evet ama ben Ayton'un da bilmiyorum ya. Sanki o kadar da muazzam başlamayacakmış gibi geldi bana. O çünkü çok iyi geçirmedi yaz sezonunu.
Trey Young da öyle aynı şekilde bence.
Ben bir tane daha söyleyeyim. Jabari Parker.
Ya kaçtan gidiyor Jabari? 104, 105,
104, 105, 110. 110 o civardan gidiyor. Forvet açınız varsa 10. tur civarı. Jabari Parker'ı değerlendirin.
Katılıyorum.
Çünkü Chicago boş bir alan. Herkes at sürüyor zaten. Jabari Parker da kaybettiği itibarını geri kazanmaya çalışacaktır gibi geliyor. Milwaukee'ye geçen sene dönüşünde bayağı itibar kaybetti çünkü.
Peki bir iki tane yine böyle seçilemeyebilecek oyuncu var. Bunların ikisi de birbirine benziyor aslında. Rondo ve Alfred Payton. Ne diyorsun?
Schröder'i de ekleyelim mi yanına?
Schröder'i de konuşalım hadi. Schröder seçiliyor şimdi. Schröder 105'ten falan gider sizde ama topu düşecek tabii. Geçen sene Schröder beklemeyin. Westbrook var orada.
Benim tercihim Payton burada çünkü... Sonuçta Davis'le oynayacak. Hı hı. Normalde herhangi bir oyuncuya pas verirseniz asist olmayabilir ama Davis'e verirseniz 1-2 asist bile artabilir. Davis o kadar kolay sayıya çevirdiği için. Bence Payton aynı zamanda steal'ı da 1.5. Rondo bir de Lakers'ın durumunu bilmiyoruz. Yani ne kadar süre alacak. İlk 5 bile başlayabilir şaşırmayız. Lonzo sakatlanabilir.
Lonzo zaten şu an sakat. Rondo başlayacak. O tarz şeyler. Değişebilir o.
Ama yine de Payton hı hı. Bence... 30 dakika üzeri oynayacak. Net birinci şey oyuncu yani
point guard. Evet.
O yüzden ben Payton tercih ederdim.
Ya Payton'da şöyle bir sıkıntı var. Yine şey konuştuğumuz şey takımımız nasıl bir takım yani. Ona göre alınır.
Ama saçlarını kesti.
Kesti. Ya faul atamıyorsanız, faul yüzünüz iyiyse Peyton almak mantıklı mı bir takımı?
Yok, bozar.
Yani direkt atar çizer yani ve bir istatistikten olursunuz ki bu 5'e 4'te 6'ya 3'te önemli bir istatistik.
Tabii.
Dramla talanlara o zaman Peyton'u
işte, öneriyoruz. Takımınız bunu kurguyu yaptıysanız, punkladıysanız bazı şeyleri, Alfred Payton da buna göre alınır. Ben öyle cevaplayayım yani.
Ben de katılıyorum Peyton yorumuna, Burhan, senin de. Ben Rondo'dan biraz uzak durulması gerektiği şeyin sadece ilk 5 çıkacak falan değil. Abi LeBron var orada ya. Top LeBron'da olacak yani. Rondo geçen sene ne verdi? 8 sayı, 4 rebound, 8 asist mi verdi?
Evet, öyle bir şey var.
Mesela 8 asist çok net. Yani atlardan size net bir asist veriyordu Rondo. Bu sene o kadar beklemiyorum 6 ben.
6 puan belki.
Ama işte o iki fark önemli. Yani evet. 6 asist haftada 3 maç yapsa, 2-3 asist maç başına az yapsa 5-6 asist kaybedersin ki senin 5-6 asist o haftayı kaybetmene neden olabilir. Ben Rondo'yu seçmem herhalde, öyle söyleyeyim.
Ben de
yani Rondo'yu seçeceğime bir çayla kumar oynarım. Kim gelirse yani önüme. Ersan bile olsun. Yani Ersan çaylak değil de yani alttan birine kumar oynarım. Rondo'nun çünkü Rondo gelmiş kaç yaşına artık, ne oynayacağı belli. Bir de LeBron'umuz var ya. Elimizde hani NBA'nin oyuncusu top LeBron'un elinde artık. Öyle söyleyeyim. Ben yani bu arada yani bu önerileri yapıyorum. Bakalım ben nasıl bir draft geçireceğim ondan.
Hepimiz öyle yani. O gün konuşmak lazım tekrardan yaptıktan sonra. Biz ya da herkes draftını bize paylaşabilir tabii. Yorumu almak ister ya da biz paylaşırız hep beraber. Bir başlığım daha var. Oyun nasıl kazanılır? Bunu da konuşalım, kapatalım. Bu oyunu kazanmak için sana en çok etki eden ne oldu geçen sene? Ne yaptın da oyunu kazandın?
Ben işte istatistik olarak... Evet, daha komple oyunculara yönelerek.
Bütün konuştuğumuz şeyleri toparlamaya çalıştığım için bu başlığı aldım bu arada.
Nasıl diyeyim? İşte Ben Simmons'ı takas... Aslında şöyle bir şey de var. Bunu söylemek istemem ama iki ay kala şeye bakabilirsiniz. Bazı takımların playoff maçları daha fazla. Onu takip ederek ona göre takaslar yaptım. O yüzden şampiyon oldum ve daha komple oyuncular aldım. Redick gibi, Ben Simmons gibi. Onun dışında kesinlikle bence bana sorarsanız bir kategoriyi puntlamaya çalışın. Çok zor yapması draft günü ama...
Hatta iki yani hatta. İki. Yani iki kategoriyi kafadan verebilirsiniz.
Ya keşke 2-3 verseniz de altısını net alsanız yani.
Ya, aynen. Şey. Onu yapabilirseniz tabii harika olur. Ama zor yani. Bu da kolay bir şey değil.
Yani şöyle mesela hemen örneklendireyim. Burak başka bir ligde oynuyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Bunu yap, eğer bu diyeceğim şeyi yaparsa lig bitti demektir. Westbrook, Ben Simmons, yanına bir de Drummond da eklerseniz nasıl bir takım olursunuz? Faul atamayan, top kaybeden bir takım. Ama diğer istatistikleri, üçlük hariç, üçlüyü de bulursunuz başka oyuncu. Hepsini alan bir takım. Bu üç oyuncu size kazandırır ligi. Bakın, kafadan veriyorum yani. Kafadan ben faul atışını kazanamayacağımı kabul ederek başlıyorum oyuna. Önemli değil. 9-0 hedeflemiyoruz. 6-3, 6-3, 6-3 götürürsünüz dedi. Çatır çatır çatır çatır. Ama bu dediğim yapmak çok zor. Yani draft günü elinize mesela Westbrook'u seçtiniz. Alttan şey gelecek size. Mesela Drummond da alayım diyorsunuz. Pat kalıyor elinize Marc Gasol. Westbrook'la alakasız bir oyuncu.
Patlıyor bütün
sistem. Yani sonra işte takas yapın. Takas yapmaya çalışın
ya kafanıza göre. Bunu yapmak çok zor. Ben bu takımı geçen sene kurdum. Bunların yanında Donovan Mitchell'i aldım. Bu dediğiniz oyuncuların. O şekilde lig kazandım da bu oyuncuların hepsi 50'lerde 60'lardaydı. Şimdi böyle bir takım kurmak yeni oyuncular bulmak gerektiriyor yani.
Tabii.
Yani bence takasla da bitmez bu sorun.
Yok, takasla bitmez.
Şimdi mesela o yapmaya çalıştığı takasta Drummond'u da veriyor. Hani bazı yerlerde. Başka türlü alamıyor Ben Simmons'ı.
Zaten benim rakibim de Westbrook, Ben Simmons, Drummond üçlüsünün olmasını istemem yani.
İşte.
İstemem, böyle bir şey yok. Yenemezsin onları.
Lig biter. Oynanmasının amacı kalmıyor. Evet. O yüzden vermemeleri lazım.
Yani.
Büyük bir sakatlık yaşanmazsa.
Evet. Ya da şöyle mesela ben kendi takımdan başladım geçen seneki. Efe'nin takımını yenemeyeceğimi bildiğim alanlar vardı. Ben şunu denedim. Efe'ye karşı yenebileceğim şeyler. Düzgün faul atayım. Efendime söyleyeyim. Düzgün üçlük atayım. Biz üçlük yüzdesini falan da eklemiştik oyuna. Benim uzunlarım şöyleydi mesela. Bende kazma uzun yoktu. Howard, Steven Adams falan yoktu. Saric, Kevin Love falan vardı. Kısalarım da hep asistçi. Ingles, Kemba, Lowry falan vardı. Mesela benim takımım bu saydığım Ingles, Saric, Lowry başka bir strateji. Drummond, Westbrook başka bir strateji.
Bunlar... İkisi de kabul gören stratejiler.
Evet yani. İkisi de kabul görür. Önemli olan burada kazanmak. Takım beğenmek
zorundasınız. Aslında biraz şey yani. Diyebilir miyiz? Bir strateji yapamıyorsan rakibinin açıklarına göre strateji yap. Oyun evet. Içinde.
Ya da
aslında olay bu yani.
Kovala. Hani kovala. Takas kovala.
Seçeceğin niye dönüyorum? Mesela birinci sıradan seçersen herhangi bir strateji yapmadan iyi oyuncular alarak devam edebilirsin.
Evet.
Çünkü Davis her şeyi yapıyor. O yüzden yani Farlat, tabii Farlat dışında çok kötü atan bir oyuncu almayın yani Davis aldıktan sonra öyle bir şey yapmayın ama her tarz oyuncu alabilirsiniz Davis'ten sonra.
Ya şöyle söyleyeyim, siz iyi oyuncuları almaya çalışırsınız, daha sonra takas yaparsınız zaten birbirinizle.
Yani katılıyorum.
Draft günü kutlamak, yani bunu becerebilir ne? Yani madalya takacağım yani, çok zor oldu.
Yani mesela ben far yüzdesini puntlamaya çalışırken bir baktım top kaybında sonuncuyum yani. Öyle bir duruma düşüyorsunuz.
Çok zor ya. Birkaç istatistik aynı anda düşünmek. Yani çok yönlü düşünmek lazım. O yüzden de iyi listeler lazım.
Tabii.
Puntlamak için.
Yani liste işi bana göre değil ya. Mock yapıyorum arada, tamam işte. Kısmet ya.
toparlamak gerekirse söyleyeceğiniz bir şey kaldı mı? Ben şunu söyleyeyim. İlk başta söylediğimi nasıl kazanır da ekliyorum. İlk aldığınız 8-9 oyuncu, hatta 12 oyuncunuzdan 8'ini 9'unu kadronuzda devam ettirmek isteyeceksiniz zaten. Hatta belki 10'u 11'i fark etmez. Ama mutlaka haftada 4 oyuncu hakkınızı kullanın. Fazladan maç arayın kendinize. Galibiyet olabilmek için. 2. Maç izleyin. Parlayan oyuncuları bulun. Takımınıza herkesten önce o takım oyuncu ekleyin.
İzleyecek vakitleri yoksa da istatistikleri takip etsin en azından.
En azından evet.
3. Sezon sonuna doğru takasları kafanızdan geçirin. Ne yapacağınız belli olsun yani. Kime gideceğiniz, ne yapacaksınız sürekli zorlayın. O yüzden olabilir bence böyle yaparsak.
Ben şey eklemek istiyorum. Butler'ın takaslanırsa yani eğer ki takaslanacak %80 falan.
Jim Butler.
Karl Anthony Towns bir kademe daha zaten rank 3 falan oyunda 9'lu ligde. Normal gerçek basketbol ayrı, bu ayrı tekrar söylüyoruz.
Ligin 3. oyuncusu kat. Karl Anthony Towns.
Bence ilk 3. sırada Ante değil de Kat seçilebilir eğer Butler takaslanırsa.
Katılıyorum. Ben de böyle düşünüyorum.
Net yani. Ya da şeyi söyleyeyim hemen. Mesela Wiggins'i de olumlu etkiler.
Butler'ın evet, Wiggins 100. sırada şu an galiba.
Ama 100'den seçilmiyor. Daha da önceden 90, seçiliyor.
90-80'den seçiliyor. Giderse mesela Butler gelmeden önce Wiggins 23 sayı ortalaması vardı.
17'ye yani, indi sonra.
Evet. O direkt 5-6 sayı artabilir. O yüzden.
17 olması çok 103 olmasının sebebi de faullerinin berbat olması, sayıdan başka rebound asistlerine katkı yapmaması, bunlar 23 sayıyla değişebilen şeyler değil ama tabii bence yüzde fazla yani. Hani.
Şey mesela şimdi aklıma konuştukça geliyor. Bu takasların şöyle bir önemi var. Mesela eğer Phoenix bir guard bulursa başka bir sistem oynanacak. Yani Beverly'yi mesela alırlarsa savunmacı bir guard tutuyorlar Booker'ın yanına. Hı hı. Off ball oyunu olan yani topsuz oyunu iyi olan bir guard. Beverly bence 10 numara atış olur oraya. Bulamazlarsa top şeyin elinde, Booker'ın elinde. Booker PG oynayacak. Şimdi o zaman Booker'ın istatistikleri başka olur.
Turnover 2 katına
çıkar. Turnover 2 katına çıkar. Harden
ama
gibi.
Ama sayısı da artar.
Ama sayısı falan da artar. Eğer Beverly'yi bulurlarsa başka olur. Ya da mesela Miami Dragic'i gönderirse, Dragic takasta konuşuluyor. Direkt Josh Richardson'ın elinde top. Josh Richardson'ın istatistikleri artacak.
Bu kırım bir de maddesi var. Bu sene NBA all takımlara girerse $18 milyon bonus. Bu ilginç bir madde. Bunu fazla bir yerde göremezsiniz bu arada. O yüzden bu sene kendini daha fazla kasacağını düşünüyorum. Daha iyi oynam all takımlara girmek için. Booker da şu an injury gözüküyor galiba. Hı-hı. Parmak sakatlığı var. El sakatlığı var. O yüzden riske girmek isteyenler.
Sırası bence çok uygun ya.
Yani 25'te Booker.
25
risk çok dersen iyi. 20'den çek. Yani illa istiyorsan. Ya da 25.
27 sonra falan kalıyor zaten oralara. Çekebilirsiniz.
Katılıyorum. Westbrook'u da ona bırakmayın.
Yok, Westbrook yani Yahoo'da Westbrook 10 gördüm. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Hani son böyle konuştukça aklıma geliyor. Öyle şey. Geçen sene benim takımımı yakan, gönderdikten sonra takımımı düzelen Wall. Bu sene 24'te.
Alırım 24'te.
Wall bu sene 24'ten net alınır.
Kalmıyor. 17'den falan gidiyor.
Evet.
24'e kalırsa gözünüz kapalı, uzun bulamıyorum falan şeyine girmeyin. Bulursunuz alttan. Önemli değil. John Wall geçen seneden iyi oynayacak kesin bir kere. Evet. Geçen seneki sırasına göre 24'e konuldu John Wall. Bir sene önceki kadar oynamasını beklemiyorum. Ama geçen seneden daha kadar
oynasa bile 24'ten alınır.
Alınır.
Steel, assist, yani en tepeye oynadı.
Aynen.
Bazı istatistikleri net verir size John Wall. Hani bu tip şeyleri mesela hep onu diyorum. Oynayan oyuncuyu kovalayın. Takasları izleyin. İşte mesela Josh Richardson'ın durumu, Dragic'in durumu.
Güncel gibi kalın.
Evet.
Yani
kontrat senesi olan oyunculara bakın, genelde evet yükselirler.
Öyle. Toparladık mı?
Evet, şimdi bu kadar yeter.
Burak'cığım.
Aynen.
O zaman hepinize iyi şanslar, iyi draftlar, iyi bir eğlenceli olsun. keyifli olsun. Bizimle oynayan arkadaşlara da selamlar buradan. Umarım hepimiz için iyi birlik olur.
İnşallah.
Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Basketbola kalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İyi günler.